Kitabın adı Yeşilçam Dedikleri Türkiye, yazarı Vedat Türkali, 50. ayrım. Sustu, dönüp şöyle bir baktı Şahin'e, hiçbir tepki izi yoktu yüzünde. Duymamış, dönemeci kıvrılıp arabayı lokantaların önüne sürmekten başka düşündüğü yok belli ki. Kar da yağacaksa yağsa, minik minik uçuşup duruyor. Burası mıydı abi? Şu ağacın orada dur istersen. Arabayı bağlayıp Gündüz'e döndü Şahin. Bıyıklar altında dizili ak dişler esmer yüzünde ışığı verdi gene. Durup baktı bir an. Tamam abi, dedi yüz yumuşak bir sesle. Söyleyeceklerini de biliyorum. Kırma kalbimi. İyi şeyler yapacağız. Göreceksin. Nasıl sıcak gülümsüyor bu adam. Sevgi gözlerinin bebeğinde. Bir süre baktı Gündüz'de. Umarsız bir gülümsemenin pörsüttüğü sinirlilikle. İyi, dedi. Hadi bakalım. Dönüp çıktı arabadan, Şahin de çıkmıştı. Serpileyen kar altında karşıya geçmek için bakınan Gündüz'ün yolunda durup elini uzattı. El sıkışmaya kalmadan boynuna sarıldı. Sımsıcak kucakladı. Gündüz de duygulanmıştı. Bu kaynayan yüreği bitirecek bu oğlanı. Sağ ol, dedi. Başarılar. İş için kaygılanma abi, dedi. Şehmus tamamdır. Dönüşte ararım ben de. Sağ ol. İyi akşamlar. İyi eğlenceler abi. Üşümüştü. Koşturarak geçti karşıya, lokantaya daldı. Yol üstü geniş pencerenin önündeki büyük bir masada oturanların gözü kapıya dönmüştü. İlk Turgut kalktı. Şehit Niyazi, Nevzat, karıları. Derken birileri, kızlı oğlanlı. Gündüz masaya yaklaşınca gençler, erkekler ayaktaydılar. El sıkışmalar, tanıştırmalar. Gelmeyeceksin sandık. Turgut'a döndü. Bağışlayın, dedi. Bir takıntı oldu da. Gördük, dedi Turgut. Şahin Doğu'ymuş. O değil mi? Çocuklar hemen tanıdı. Evet, dedi. Bir konu vardı, onu konuşmamız gerekiyordu. Neymiş bu önemli konu? Biz de öğrenelim bakalım. Kağıtçı Turgut bütün masa adına soruyordu senli benli. Şahin Doğu'ya bu ilgi. Bana değil. Saygınlık kazandık oğlanla görülünce. Alın öyleyse. Desteğini istedim Şahin'in, dedi. Bir ortaklık oluşturuyoruz. İyi şeyler yapmak istiyoruz sinemada. Saygılı bir sessizlikte gözler iyice üstüne dönmüştü Gündüz'ün. Şahin Doğu mu oynayacak? Cengiz'di. Niyazi'nin cin bakışlı oğluydu soran. İlk filmde hayır, dedi. İleride olabilir. Gücünü yıldızdan almayan bir sinema düşünüyoruz. İçeriğinden, sinema gücünden alan. Susup cin bakışlı oğlanı yokladı göz ucuyla. Tamam, yaman pazarlamacı olmuşum ben. Refik duysa, duyarsa duysun. Onun reklamını yapıyoruz. Cengiz'in gözleri parlamıştı. Sinema o, dedi. Asıl sinema o. Konuşmaları bu yörüngeden ayrılmadı artık. Cengiz masterını yapmış, bu yemeği onun için vermiş babası da. İlk karısından olan bu oğlana karşı ilgisini sürekli tanıtlama çabasında olduğunu daha önceki buluşmalarındaki sözlerinden de sezinlemişti Gündüz. Oğlunu şimdi bir mimarla evli olan annesinden kendisine daha yakın tutmak için mi yapıyordu? İkinci karısıyla ilişkileri de pek parlak görünmüyordu. İkisi de birbirini küçümsüyor sanki. Karı biraz da günahı başına Niyazi'yi arkadan vurup şehit etmiş gibi. Bizim Cengiz de sinema delisi, dedi Niyazi. Oğluna döndü. Birlikte çalış işte, dedi. Sinema diyorsun. Ne de çabuk gelişiverdi her şey. Şahincim sen çok yaşa. Hemen de bütün gece boyu sinemadan söz edildi. Çoğu oyuncularla ilgili. Çeşitli sorular soruyorlardı Gündüz'e. Odak gene Şahin Doğu'ydu. Bir ara kağıtçı Turgut da katılmaya kalkıştı oluşacak ortaklığa. Senin işin mi yok oğlum, dedi Şehit Niyazi. Bırak gençler yapsın. Döndü ötekilere. Zoru artistlerle onun, dedi. Sinema minema değil. Güzel kadınlar, kızlar. Gülüşmeler, takılmalarla gelişen söyleşi sonunda yeni ortaklığa Cengiz'in girmesinin uygun olacağı sonucuna varıldı. Para konusunu da bir şey yaparız diye bağlamıştı Şehit Niyazi. Yerli sinemaya karşı zaman zaman aydın özentili kasılmaları, duygulu bir genç görünen Cengiz'in bu işten duyduğu sevinci örtmesine yetmiyordu. Asıl sallantıda olan Gündüz'dü. İyi mi ediyordu, kötü mü? Nedir ne değildir bu şehitin oğlu? Bırak artık bayat kuruntuları. Bir çekiciliği var ki sinemanın kimler koşmuyor? Adam ünlü tiyatrocu hem de genel müdürlük peşinde. Gelir gelmez bütün Yeşilçam'ın diline düştü. Uyanık bir yapımcının yanına girmiş. Tam köpeği olmuş herifin. En aşağılayıcı, ağza alınmaz sövüp saymalarını gık demeden yalayıp yutuyormuş. Adı ilericiye de çıktığı için duydukça içi bulanıyordu Gündüz'ün. Yapımcıdan korkusuna sinemacılar yürüyüşüne katılmadı diye nasıl bozuluyordu Serdar'da. O tatlı kekeme ağzıyla onur derisini yüzüp almışlar dedi bir gün. O yüzden ha ha ha haşlakmış suratı. Sinema bu. Haşlak suratlısı da gelecek. Şehit Niyazi'nin oğlu da. Kimin ne bok olduğu belli mi bu ülkede? Peki Refik ne diyecek? Sorun o işte. İstemezse olmaz çok çok, ne yapalım? Gene de kendini suçluyor gibiydi. Havaya kapılıp tezelden bağlantıya kalkıştığı için. Geç saatte Nevzat'ın arabasıyla dönüyorlardı. Ağzından cımbızla söz çıkan Nevzat davayı sordu nasıl gidiyor diye. Avukatın kaygılarından söz etti Gündüz. Öteki sanıkların çekip dışarı gittiklerini de söyleyince sen de git dedi Nevzat. Pasaport verirler mi bana? Bu kadar aflar çıktı, bir başvur. Nereden şimdi bu? Söz kıtlığında asmaları budayalım. Tek engelde pasaport sanki. Alsam neyle gideceğim? Gittim. Ceza yesem dönmeyecek miyim? Oralarda ne yaparım? Bilinçaltı özlemler depreşmişti gene de. Başka ülkeler görüp insanlar tanımanın kitapları, resimleri, filmleri aşan çekiciliğine dayanamadı. Bir süre kaptırdı kendini. Düşler kurmaya başladı. O kadar dost, tanıdık, yakın var dışarılarda. Kim bilir nerededirler, ne yaparlar? Yaşam öyle parçalıyor ki bizi. Bir döküntü söz. Alabildiğini açık alanlara çekip sürüklüyor insanı. Hem de şu adamın sözü. Nevzat Taksim'e inerken Elma Dağı'na doğru sokağın başında bıraktı Gündüz'ü. Çoktandır gecenin bu geç saati dönmemişti. Issızdı sokak, aydınlıkta sayılmazdı. İkinci köşeyi dönüp de evin sokağına sapınca bakındı. Aşağıda birden beliren birileri yokuş yukarı çabuk çabuk çıkıyorlardı. Adımlarını evecenlikle açtı eve doğru. Kapıda anahtarı kilide sokarken dönüp yine baktı. Yoktu kimse. Bir yere mi saptılar? Utandı birden. Ürküye kapıldık. Tam kapıyı açmış giriyordu ki bir ayak sesiyle bu kez gerçekten ürküye kapıldı. Sokağın üst başından, belki de peşi sıra gelen bir kişi karşı kaldırımda ağır ağır iniyordu aşağı doğru. İçeri girip durdu kapı içinde, baktı. Başı önünde kılıksız bir oğlandı gelen. O da dönüp şöyle bir kaçamak baktı Gündüz'e. Başını yine önüne çevirdi, yürüyüp indi ağır ağır. Sokağın alt başındaki köşeyi dönüp kayboldu. Sanki gördüğüm bir yüz. Şimdi bile doğru dürüst görmedin ki. Korkutucu uyarılar olmasa sokaktan geçen biri olan işte. O gece, daha sonraki günler, geceler kimi kuşkuyla kimi kuşkusundan biraz daha utanarak anımsayıp duruyordu bu olayı. Ne kadar unutup çalışmaya verse kendini, sinsi sinsi önüne bakarak karşı kaldırımda yürüyen kılıksız oğlan şıp diye gözünün önünde beliriyordu. Lades tutuştuk. Hep aklımda. Devrimci çevresiyle ladesli yaşayacak. Unut da bak, nasıl yuttururlar Zoka'yı? Pervin'i özlemişti. Birkaç gün diretti, aradı sonunda. Telefonda tanımadığı bir adamın sesi, beklemesini söyledi. Doktorun sesi değil. Epey de bekledi. Gelen Pervin de çekingen konuşmuştu. Belli ki yanında birisi var. Gündüz'ü arayacağını söyleyip kapattı. Madamın evde olmadığı bir gün kapı çalınınca sevinçle hop etti yüreği. Açınca şaşırdı. Emine ile Refik'ti. Sevinçliydiler. Yazıhaneyi tutup döşemişler bile. Orası değilmiş. Yeni bir yermiş bu. Hele Emine hiç görmediği biçimde sevinçten uçuyor gibiydi. Artık işbaşı Gündüz abi diyordu. Eve kapanmak yok. Yazıhanemiz var. Çeviriye de yardım önerdi. Gerekirse temize çekmek, daktilo etmekte seve seve yardımcı olacaktı. Ha, Adanalı Şehmuz aramış Refik'i. Tamammış o iş. Senaryo abi diyordu Refik'te. Niyazi'nin oğlu Cengiz'den gerekirse ortak olmayı istediklerinden söz etti Gündüz. Onu da iyi karşıladılar. Refik telefonunu aldı Niyazi'nin. Fuat'la karşılaştırmışlar. İlk film ilaç konusuymuş. Gündüz abi de istiyor demiş Fuat. Birden saldırıya uğramış gibi serseme dönmüştü. İlaç konusu güzel de çok sıkı çalışmak gerek çocuklar dedi. Aceleye gelmemeli. Hiçbir şey aceleye gelmeyecek abi dedi Refik. Gönlümüzce yapacağız. Göreceksin. Hay Allah, şu oğlana bak. Nerelerde? Asıl şu domuz kıza bak sen. Ne kız, ne oğlan. Yaşamın doğurgan diyalektiği oğlum. Bizim Las Sefer ne derdi hep o büyük tutuklamada? Tasalanma yasus. Kökü suyadır bu işin. Emine ile Refik gittiklerinde bir süre toparlanamadı gibi. Haftaya cuma öğleden sonra yazıhanede toplanacaklardı filmin ilk konuşması için. Haftaya cumaya takılmıştı kafası. Anımsadı. 17'si. Duruşmamız var o gün. Söz verdim Seniye'ye. Daha önce de ara konuşalım demişti. Ne konuşacağız? Pervin'le bile konuşamadık. O gün akşamüstü eve dönen madamın hemen ardından yorgun argın Pervin de geldi. Madam açmıştı kapıyı. Gene çıkıyormuş o da. Yukarı kadar getirdi Pervin'i. Bir isteğiniz vardır. Ben gidiyorum, dedi. Kaza geçirmişler babasıyla. Kolu kırılmıştır Yetvart'ın. Yarın sabah Yedikule Sürga Kop'ta. Öyküyü tamamlamadan çıkmadı. Pervin'in kalmasını yadırgarda görünmemişti. Aşağıda kapının kapanma sesiyle çekingen kaldılar gene de. Ah madam, seni bile anlamak ne güç. Yalnız istekle değil, özlemle de sarıldı Pervin'e. Bir saat kadar sonra birlikte çıktıklarında durulmuş gibiydi. Günlerin üstüme yığdıklarının altından başka nasıl kalkabilirdim? Kendini bu kıza bağlayan şeyin ağırlığı çökmüştü şimdi de. Nasıl sımsıcaktı sevişirken? Telefona çıkan adam doktorun Amerika'dan gelen oğluymuş. Büyük uzmanmış radyoterapide. Orayı yeni aygıtlarla donatıyormuş. Bu kızdan başladı belki de. Ne kötü yüreklisin. Sor kuşkuluysan. O da sorarsa. Suçluluk duyunca denge kurmaya çalışıyor insan. İlle de haklı olacağız. Yemeğe gelmedi Pervin. İnan ki ölü gibi yorgunum, dedi. Gidip yatmaktan başka hiçbir istek yok içimde. Işın yiyorum belki ondan. Taksim'de ayrıldıklarında avucunun içine bıraktığı küçük ellerindeki sevecen ısı bal rengi gözlerindeki yorgun gülücük yüreğine batmış diken gibiydi gündüzün. Ben bu yalan ilişkilerin adamı mıyım? Canı bir şey yemek istemiyordu onun da. Tünele kadar yürüyüp döndü. Ayaküstü bir portakal suyu içti. Taksim'de sandviçi bitiremedi. Eve girerken o geceki kılıksız oğlanı anımsadı birden. Niye hiç bu konulardan söz etmedin Pervin'e? Cuma günü avukatını açarsın. Tamirci komşumuzla sinemacı kardeşlerimizin yetiştirdiklerini mi? Karşı kaldırımdan kılıksız bir oğlan geçiyordu gecenin bir vakti. Yan yan baktı bana. Ama böyle götürüyorlar adamı. Beni de götürürlerse? En çok kim üzülür acaba? Şu anda kapı çalınsa da açsam. İçeride delik deşik edebilirler beni. Ne yapabilirim? Hiç. Otur da çalışmana bak. Cuma sabahı ona beş kalı adliyede heyecanla bekler buldu Seniye'yi. Baş yargıç hastaymış. Başka bir yargıçla duruşma yapılıyormuş. Sinirli, biraz da üzülmüş gibiydi Seniye niyeyse. Yargıç sorarsa, bu konuşmayı siz mi yazıp verdiniz ya da söylediniz diye, hayır desinmiş gündüz. Konuşmanın değiştirilmiş biçimi desinmiş. Hakaret anlamı verilen sıfatlar gündüzden izinsiz, sonradan eklenmiş olacakmış. Böylece de. Paçamızı kurtaracağız. Pek aklı yatmamıştı. Tartışmaya da olanak yoktu orada. Biraz sonra duruşmaya alındılar. Seniye bilir kişi için bazı isteklerde bulundu mahkemeden. Müvekkilinin suçlama konusu sözcükleri kullanmadığını, bunların sonradan eklendiğini, aslında o sözcüklerin de hakaret taşımadığını biraz da fazla heyecanla söyledi. Yargıç tutanaklara geçirtti. Gündüz'e bir şey sormadılar. Öteki sanıkların soruşturması için bilmem nereye ne yazılmasına deyip duruşmayı baştan savar gibi ertelediler. 3-5 dakika içinde olup bitmişti her şey. Koridora çıktıklarında heyecanını daha bastıramamış gibiydi Seniye. Gülmeye çalıştı. Bir ay attılar, dedi. Uzaması iyi belki ama hiç iyi gitmiyor aslında. İyisinden kötüsünden bir şey anlamamıştı Gündüz. Şimdi ne olacak? Bir saat sonra bir duruşması daha varmış Seniye'nin. Yol üstündeki kahvede oturup bir çay içsinlerdi. Konuşurlardı biraz da. Gündüz beklerse duruşmadan sonra yemeğe giderlerdi. Yemeğe kalamayacağını söyledi Gündüz. Güneşli, tatlı, serin bir havaydı. Karşıda kahvenin önündeki boş bir masaya geçiyorlardı ki biri seslendi arkalarından. Seniye Hanım diye döndüler. Atıldı. Bir gerilime düşüvermişti gene Gündüz. O hiç oralı değildi. Dostça yaklaşıp ellerini sıktı ikisinin de. Duruşmanızı biliyordum dedi. Çok sevindim sizi de bulduğuma Gündüz Bey. Oturalım mı şöyle? Geçip öndeki boş masaya oturdular. Sinirleri iyiden iyiye gerilmişti Gündüz'ün. Nereden çıktı bu herif? Oturur oturmaz aldı Atıl. Seniye Hanım'la duyuracaktım size de dedi. Bakın Gündüz Bey, çok kötü günler yaşıyoruz. İnanın hepimiz için kötü. Amma uzattı. Gözlerini altıla dikmiş Seni'ye, yaklaşan garsonu salar gibi üç çay söyleyiverdi hemen. Gündüz kımıltısız dinliyordu, gözü masada. Bizim timde iyi çocuklar var dedi, biliyorsunuz. Belki bilmiyorsunuz. Listeler çıkmış tutuklanan o karanlık heriflerden birinin üstünde getirdiler. Siz de varsınız Gündüz Bey. Ben gördüm. Bir de çarpı var adınızın yanında. Evinizin adresi. Elma Dağı Sokak 17. Doğru mu? Susup baktı Gündüz'e. Tepkisini denetliyor gibi. Gündüz hiç bozmamıştı durumunu. Gözü masadaydı. Yalnız Seni'ye kımıl kımıl bir sinirlilikle aldı birden. Namussuz herifler dedi. Hemen evinizi değiştirin Gündüz Bey. Ortalarda da görünmeyin. Suskun kalmıştı Gündüz. Duyumsadıklarının karmaşasından kurtulmaya çalışıyordu. Komiser Atıl ölüm fermanımızı bildiriyor gizli biçimde. Hem de kaçıp kurtulmamızı sağlamak için. Gerçekten ne ülke be? Seniye'ye baktı, sararmış gibiydi. Ben de böyle sarardım mı bu komiserin yanında? Yeni mi öğrendin? Artık kesin ama. Ne belli? Belki de bir polis oyunu. Bırak bu eşekçe sözleri de. Atıl çayını yudumlayıp kalktı. Elini sıktı Gündüz'ün. Uyanık olun dedi. Yemeyecekleri bok yok bu itlerin. Atıl uzaklaşınca Seni'ye elini Gündüz'ün masa üstündeki eline koydu, sıktı. Buz gibiydi elleri. Lütfen o eve gitme artık dedi. Ben Pervin'le konuşurum. Bizde kalır o, sen de oraya geç hemen. Bu kız da saçmalıyor gene. Toparlandı Gündüz. Söz vermiştik dedi. Aramızdaki şeyleri kimse bilmeyecekti. Bu da öyle. Seni'ye şaşkın kaldı. Bir şeyler diyecekti. Gündüz'ün dimdik bakışına çarpmış gibi duraladı. Başını salladı yavaşça. Peki dedi. Yayılmasını istemiyorum. Bir sessizliği çekingence bozdu Seni'ye. Bu gece birlikte olamaz mıyız? Kızarmıştı Seni'ye. Ne gereği var şimdi? Bağışla dedi Gündüz. Öğleden sonra çalışma yapıyoruz. Kaçta biteceğini bilmiyorum. Sonra yer sorununu çözeceğim. Ses çıkarmadı Seni'ye. Adliyenin kapısından ayrılırlarken üsteledi o eve gitmemesi için. Bir de hemen bir kağıda karaladığı telefon numarası verdi. Evlerine telefon bağlanmış, yeni. Lütfen arasındı. Aşağıya Pervinlere gelmeliydi gerekirse. Gündüz bir şey demeden yürüdü. Cağaloğlu'na çıktı ağır ağır. Yokuştan büyük postaneye indi. Fahrettin'e, sendikaya telefon açtı. Yarım saat sonra gelecekmiş. Kim arıyor dediler. Söylemedi. Yine arayacağım deyip kapattı. Çıkıp Eminönü'ne doğru yürürken açık seçik belli bir düzen içindeydi artık düşündükleri. Köprüde Haliç'e, Boğaz'a, martılara, gemilere baktı. Araçlar, insanlar durdurak demeden koşturuyor. Yaşamın akıp giden kaynaşması içinde yüze çarpan bulutlu serin yel. Güneşe boyanmış mavi varken kasların, kemiklerin parçalanmış, toprağa bırakıp örtecekler üstünü. Bunca iş kalacak. Karnım acıktı. Ne güzel kent be. Köprü altında bir duble rakı, tekir tava, çoban salata, helva, bir de kahve üstüne. Lokantadan çıkıp Karaköy postanesine aranacaktı ki baktı karşıda telefon. Çevirdi numaraları. Fahrettin'di. Ben Gündüz. Demin de siz mi aradınız abi? Evet dedi. Seninle bir konuyu konuşmak istiyorum da. Önce bir sessizlikle duraladı. Sonra aymış gibi. Neredesiniz abi? Dedi. Karaköy'deyim. Şişhaneye doğru. Yahut yukarıda. Tünelin önünde bekler misiniz? Tünelden çıkınca sokağın başında 5 dakika bekledi, beklemedi. Fahrettin'in iri gözleri, kocaman başı köşeyi dönen bir arabanın içinde göründü. Uzanıp kapıyı açtı, arabaya aldı Gündüz'ü. Önündeki belediye otobüsünü yavaşça sollarken, ''Hoş geldin abi'' dedi. ''Buyur.'' ''Merhaba.'' Olayı ağır ağır anlattı Gündüz. Atıl'ın söylediklerini dinlerken Fahrettin başını sallıyordu. Atıl Bey'de yalan yoktur abi dedi. Tanıyoruz. Bugüne kadar beklemeniz yanlış. Merter'de bir yer var. Sizi oraya alalım. Oraya giremez orospu çocukları. Hemen gidip eşyalarını arabaya yükleyip kalanı da sonra çocuklara bir kamyonetle dura kalka Taksim'e yaklaşıyorlardı. Şimdi şurada bir yazıhanede beni bekliyorlar Fahrettin dedi Gündüz. Çok önemli bir çalışmaya başlıyoruz. Daha ilk günden gitmezsem. Önce bir duraladı Fahrettin. Taksim alanına dönüyorlardı ki ilgiyle dönüp baktı. Neydi bu önemli çalışma? İlaçla ilgili bir film. Birçok ortak el ele verip dayanışmayla alanı dolaşıp da tarla başına kıvrılırken İşçi gerekmiyor mu abi? Dedi, ben de geleyim. Bakarsınız bizim de bir yararımız dokunur. Fahrettin'in yarı şaka sözleri yüreğini mutlulukla sıkıştırmış gibiydi Gündüz'ün. İşçinin gerekmediği yer var mı oğlum? Dedi. 50. ayrımın sonu, sayfa 504, devamı 51. ayrımda.